Bay Bay Türkçe.
Ayrım 7.
Atatürk, Dil Savaşı'nın başından beri bu konu üzerinde titizlikle durdu. 1932'de bir bildiride, Batı dillerinin hiçbirinden aşağı olmamak üzere onlardaki kavramları anlatacak keskinliği, açıklığı, haiz Türk bilim dili terimleri tespit edecektir diyordu. Felsefe, matematik, gökbilimleri, yer bilimleri, fizik, hayat bilimleri, kimya, ruh bilim, sanatlar, spor ve oyunlar, askerlik ve teknik konularında dil çalışmaları hızlandı. Türkçe terimlerin tespitine geçildi. Bu kurulların bazılarında Atatürk kendisi çalışıyor, bugün askerlikte olsun, matematikte olsun kullandığımız birçok terimleri Türkçenin derinliklerinden çıkarıp bize armağan ediyordu. 4. Bütünüyle Türk dili, bilim dili. Türkçe kenarda köşede kalmış pek az insanın konuştuğu, bugünün gereklerine, tekniğine, bilimine yetmeyecek, iç yapısı zayıf, cılız, önemsiz bir dil midir? Hayır. Türkçe bir ana dildir. Hint, Avrupa, Sami, Hami ve Çin ana dil grupları gibi Türk dilleri, Ural, Altay dilleri ana dil grubunun temel dilidir. Birçok lehçeleri, uzak yakın akrabaları vardır. Baltık Denizi'nden Çin'e, Sibirya'nın tundralarından Hint'e kadar 250 milyon insan tarafından da konuşulur. Sonra Türk dili öbür dillerde pek az rastlanan bir yapıya sahiptir. Batılı dilcilerin hayranlıkla söyledikleri gibi kuralları adeta bir matematikçi tarafından düzenlenmiş gibi kesin ve seçik, kendi kendini içinden türetebilen, her yeni konuya yetişebilen, her Türk'ün kolayca anlayabileceği yeni türeyen sözleriyle işlendikçe zenginleşen bir dildir. Fakat dil ve milli kültür bir bütündür. Bugünün kültürünün önemli bir unsuru edebiyat ve sanatın yanında bilimdir. Bilim de edebiyat gibi en başta bir yaratıcılık işidir. Batı uygarlık ve tekniği Türklüğün yükselmesi için Türklük şuuruyla yoğrularak alınacaktır. Atatürk'ün batılılaşmadaki temel ilkesi budur. Türk dili bir bütündür. Atatürk matematiği, fiziği İngilizce, mühendisliği Almanca, sokakta konuşulanı Türkçe diye bir dil kabul etmiyordu. Bir yıl önceki hata tekrarlanmayacak, dilin hiçbir ucu yabancı boyunduruğuna kaptırılmayacak, bu suretle yabancı söz ve kuralların bilimcisinden mühendisine, mühendisinden işçisine, dilin her yanına sızarak onu içinden kemirmesi önlenecekti. Türkçe bu sefer de bir Anglomanlıca haline gelmeyecekti. O halde Atatürk dilin her dalda, her konuda işlenmesine eğildi. Dikkate şayandır ki Atatürk yalnız edebiyat veya yalnız resmi dil Türkçesiyle uğraşmamıştır. Özellikle temel, müsbet bilimleri tekniği ele almıştır. 1936-1937 kış aylarında Dolmabahçe Sarayı'na çekilerek geometri öğretmenlerine bu konuda kitap yazacaklara kılavuz olmak üzere bir geometri kitabı hazırlamıştır. Bu kitap 1937'de yazar adı gösterilmeden Milli Eğitim Bakanlığı'nca bastırıldı. O devirden beri Türkiye'de fen derslerinin matematiğin Türkçesini okuyarak milli eğitim yolundan geçenlerin bildikleri Türkçe birçok geometri terimlerini ilk bu kitapta bulmak mümkündür. 5. Bilim ve teknikle uğraşanların yabancı diller bilmeleri şarttır. Atatürk, yeni Türkiye'nin her dalda Batı uygarlığı düzeyine çıkacak gençlerinin önemli birer araç olarak yabancı dilleri de iyi öğrenmeleri gerektiği üzerinde duruyordu. Bu yolda yabancı dil öğrenmenin başlı başına yöntemleri vardı. Her ülkede kullanılan en ileri yöntemler kullanılmalıydı. Ancak her ülkede olduğu gibi yabancı dil, o ülkenin kendi kültürü harsı içinde öğretilmeli, Türklüğün teknikte ilerlemesine yardımcı olmalıydı. Yabancı dil öğretimi, yabancı öğretim haline gelmemeli, Türk dilinin yerine geçerek onu yıkma, eritme, zayıflatma vesilesi olmamalı. Batı uygarlığından faydalanma azmimiz yabancılar tarafından istismar edilmemeli, yabancı dil öğrenmek ancak gençliğin Türklük şuuru ve benliği içinde teknikte ilerlemesine yardımcı olmalıydı. Bugün her ileri millet önce gençliğini kendi dili, kendi harsının bilim ve tekniği dahil bütünüyle yetiştiriyor, yetişmiş her konuyu sağlam kavrayabilen dimağlara bir de yabancı dil anahtarlarını ekliyordu. Ancak kendi milletlerine, benliklerine sahip olabilenler, dünya uygarlığına, insanlığa çeşitli ve değişik milletlerin arası denge içinde katkıda bulunabiliyorlardı. Türklük amaçlarına uygun bir şekilde yabancı dili de ayrıca öğrenmek yöntemini örnek vermek üzere Atatürk 1929'da Türk Eğitim Derneği'ni kurdu. O zamanın meclis üyeleri derneğe yazıldılar. Derneğin amacı örnek özel Türk okulları açmak, Türk harsı içinde yabancı dil öğretmek olacaktı. Türk Eğitim Derneği'nin Ankara'da ilk orta lise okulu açıldı. Bu okulda fizik, kimya, matematik gibi bütün dersler Ankara'nın en kuvvetli öğretmenleri tarafından güzel bir Türkçe ile öğretiliyordu. Ayrıca yabancı dil olarak İngilizce haftada 10 saat ayrı bir ders şeklinde öğretiliyor, kuvvetli yabancı dil öğretme yöntemleri kullanılıyordu. Türk Eğitim Derneği'nin okulları 1953'e kadar Atatürk'ün bu ülkeleri içinde eğitime devam ettiler. O devirde bize çok emeği geçen hem bilim ve tekniği ile bütün Türkçemizi ayrıca da yabancı dili öğreten, bize hem bilim hem Türklük aşkını, Atatürk yolunu veren değerli öğretmenlerimizi bu vesileyle burada anmayı manevi bir borç biliriz. 6. Türk Dili ve Eğitim. Atatürk'ün giriştiği Türk dilinin yabancı boyunduruklardan kurtarılıp korunması savaşı iki kollu bir işti. A. Türkçenin her dalda işlenmesi, kural ve söz zenginliğinden faydalanıp her meslek, her konu için Türkçe terimlerin tespiti. B. Türkçenin bütünüyle her dalda okullarda öğrenim aracı olarak yerleşmesi, bilim, edebiyat, teknik, sanat, iktisat, bütün meslek sahiplerince benimsenip kullanılması. Türk dili ve milli eğitim bu suretle ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıydı. Türk dili ne kadar zenginleşirse zenginleşsin, her konuya, her bilime yetecek kudrette olsun, okullarda ilk ve en başta gelen tüm öğretim aracı olmadıkça, bilimi, tekniği dahil tam bir kültür dili haline gelemezdi. Öbür taraftan bu ülkelere dayanmayan bir eğitim de tam bir milli eğitim olmazdı. Atatürk daha 1924'te diyordu ki, milli eğitimin ne demek olduğunu bilmekte hiçbir tereddüt kalmamalıdır. Bir de milli eğitim esas olduktan sonra onun lisanını, usulünü, vasıtalarını da milli yapmak zarureti münakaşa edilemez. Eğitim milli olacak, bütünüyle milli olacaktır. Türk eğitiminde ikili üçlü ayrı ilke ve ülkülere dayanan eğitim düzenleri bulunmayacaktır. Eğitim, dilin, milli kültürün, milli yapı ve düşüncenin besleyicisi, dil ise Türklük temelidir. Türk gençliği ne meslekte olursa olsun, önce kendi dilini temiz, kuvvetli bir Türkçe ile mesleğinde ve günlük hayatında kullanıp yazabilecektir. 1938'de ölümünden az önce Atatürk, İkinci Kurtuluş Savaşı'nın eğitim kısmını da tamamlayıp, büyük Türk milletine bilimiyle, tekniğiyle, tüm bir Türk dili, Türk'üm diyen her Türk'ün kolaylıkla ve zevkle, kıvançla kullanabileceği bir Türk dili ve diliyle tümüyle milli bir eğitimi armağan etti. O yıl okullar açılırken bize son armağanını şöyle müjdeliyordu. Türlü bilimlere ait Türkçe terimler tespit edilmiş, bu suretle dilimiz yabancı dillerin tesirinden kurtulma yolunda esaslı adımını atmıştır. Bu yıl okullarımızda tedrisatın Türkçe terimlerle yazılmış kitaplarla başlamış olmasını kültür hayatımız için mühim bir hadise olarak kaydetmek isterim. 7. Atatürk yolunda bugünkü Türkçe. Son 30 yılda Atatürk'ün Türkiye'si bilimde, teknikte, sanayileşmede, ticarette, uygarlığın her dalında önemli ilerlemeler kaydetti. Atatürk'ün bize kazandırdığı savaş sonucu bugün yasalarımızı, iktisadımızı, sanatlarımızı, bilim ve tekniğimizi en güzel, zengin, keskin ve açık bir Türkçe ile konuşabiliyoruz. Bu uzak yakın her Türk'ün kolayca anlayabileceği bütün ve her konuya yeterli bir Türkçedir. Atatürk'ün Türklüğün dil zaferi kazanılmıştır. Atatürk'ün hayatta en hakiki mürşit ilimdir deyişinden ilham alıp Türklük için bilim yoluna atılmış Türk bilimci, eğitimci ve meslek sahipleri dünyanın her bucağında, en ileri bilim ve teknik dallarında, her milletin yarışmada bulunduğu alanda Türk'ün sesini duyurmuş, bu ara Türkçenin ne kudretli bir dil olduğunu da yurtlarında yaptıkları bilim konuşmaları, çeşitli bilim yayınları ile defalarca göstermişlerdir. Bugün bilimin hiçbir sınırı yoktur ki Türkçe ile ifade edilememiş olsun. Bu Türkçenin güzelliği için Fen Dergisi, Bilim ve Teknik, Hacettepe Fen Bilimleri Dergisi gibi dergilerimize bir göz atmak yeter. Bu, Türk öğretmen ve araştırıcısının öğrencisiyle, Türk mühendisinin işçisiyle, Türk devletinin Türk mühendisiyle konuşacağı, yazışacağı bir Türkçedir. 8. Atatürk'ün vasiyeti. Dil, süre giden bir iştir. Çünkü kavramlar sürekli gelişir, durur, değişir, yenileri doğar. Dil de kavramlarla birlikte gelişir, içindeki türetim yeteneğine göre işlenir, durur. Ne mutlu ki Türk dili bu türetim, gelişim, yapı ve kurallarına en çok sahip bir dildir. Türklük ve Atatürk'ün yolunda ilerlemektedir. Her gün yeni kavramlar, Türkçe terimler gökbilimde olsun, kimyada olsun dilimize kazandırılmakta, bilimci Türk'ün araştırıcı, yapıcı kafası, düşüncesi kesin açık bir Türkçe ile yoğrulmaktadır. Türk diline her dalda, her bilimde yeni eserler kazandırılmaktadır. Türk eğitimcisi, bilimcisi Atatürk'ün kurtardığı Türk dilini ne yönden gelirse gelsin yabancı boyunduruktan korumasını bilecek, sadece takıları Türkçe, ikinci bir Osmanlıca konuşan, Atatürk'ün Türkçesini bilimiyle, tekniğiyle, Türkçesini bilmeyen nesiller yetişmesine yol açacak eğitim düzenlerine yer vermeyecektir. Türk bilimci ve eğitimcisi Atatürk'ün kendilerine şu vasiyetini hatırlayacaklardır. Bakınız arkadaşlar, ben belki çok yaşamam. Fakat siz ölene dek Türk gençliğini yetiştirecek ve Türkçenin bir kültür dili olarak gelişmeye devamı yolunda çalışacaksınız. Türk eğitim ve insan gücü sorunları. Dipnot, Milliyet, 29 Mart, 2 Nisan 1973. Üniversitede araştırma ve öğretim birbirinden ayrılmaz parçalardır. Çağdaş üniversite anlayışında öğretim üyesinin görevleri nedir? Tanınmış bir üniversitede profesör, yeni bilgi türeten ve yayan kişi diye tanımlanır. Profesör hem öğretmen hem araştırıcı bilim adamıdır. Peki bu iki işle bağdaşır mı? Yeni bilgiyi yaymak çeşitli yollarla olur. Ders vermek, uluslararası bilim toplantılarında, çeşitli üniversitelerde, bilimsel araştırma yaz okullarında konuşmalar yapmak, bazen böyle toplantılar düzenlemek, dergilerde yazılar yayınlamak, birkaç öğrenciyle birlikte araştırma yapmak suretiyle kişisel öğretim sağlamış olmak. En iyi öğrenme yaparak öğrenmedir. Bugün dünya üniversitelerinde lisansaltı öğrenciler daha üniversiteyi bitirmeden araştırmaya başlatılıyorlar. Bilgi daima gelişen ve değişen canlı bir bünyeye sahip olduğuna göre öğretilecek en önemli şey de öğrenme yöntemidir. Öğretme bir meseleye çözebilirim diye başlama güveni vermelidir. Bunun için meseleyi çözümleyerek tek tek ortaya çıkan soruların cevaplarını aramak, sonra cevapları bir bütün olarak birleştirip sonuca varmak gerekir. Böylelikle araştırma yapmak alışkanlıkları geliştirilir. Bilim heyecanı sağlanmalıdır. Görülüyor ki araştırma uzaya adam göndermek gibi yalnız zengin ülkelere özgü, onların yapıp bize verdikleri bir şey değildir. Aslında modern bir iş adamının, bir yöneticinin kullandığı yöntem de araştırma yöntemi değil midir? Araştırmaya alışmış zihinlerin yönetim işlerinde de aynı açık seçik, düzenli şekilde çalıştıklarını sık sık görmüyor muyuz? Her ülkede üniversite bilim adamları arasında devlet veya özel kuruluş yöneticiliğine geçenler çoktur. Üniversitede araştırma ve öğretim birbirinden ayrılmaz parçalardır. Bilimsel araştırma yapanın duyduğu heyecan öğrencilerine geçerse onlar da bilim heyecanıyla çalışırlar. Yoksa yalnız not için, sınıf geçmek için çalışmakla gerçek bilim edinilebilir mi?
Ayrım sonu.